Ayrım 18.
Federal Meclis ve Avrupa Parlamentosu için hazırlanan eyalet listelerinde 1994'ten sonra ise listede adaylar bir kadın bir erkek veya bir erkek bir kadın ile başlayacak ve en az temsil oranı %40 olacaktır. Kota uygulaması siyasal partilerin yönetiminde ve aday listelerinde buna bağlı olarak parlamento veya yerel yönetimlerde seçilen kadın sayısını da arttırmaktadır. Gerçi kota uygulamasının etkilerini sınırlı kalacağı yolunda ciddi kaygılar vardır. Kuşkusuz bu kaygıları giderecek bazı koşullar olduğunda olumlu sonuçlar alındığı da görülmektedir. Örneğin genel olarak kadın erkek eşitliği yönündeki geniş ve yaygın politikaların uygulandığı ve kadın hareketlerinin güçlü olduğu ülkelerde kota uygulamasına da sahip çıkılmakta ve gerçekten olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Gerçekten ancak kadınların kadın sorunlarına duyarlılığı ve çabaları olumlu ayrımcılık uygulamalarının uygulanmasını kolaylaştırmakta ve onlara bir gerçeklik kazandırmaktadır. Kuşkusuz tüm olumlu ayrımcılık uygulamaları olduğu gibi kota konusu da tartışma dışı değildir. Kaldı ki yalnız başarısı ve sonuçlarıyla değil, henüz uygulanıp uygulanmaması açısından da tartışmalar sürüp gitmektedir. Ancak belki olumlu sonuçlar alındığında tartışmaların yönü belirlenebilecektir. Bu nedenle de özellikle kota uygulamasının ne ölçüde kadın sorunlarına çözüm getirebileceği gibi sorunların yanıtlanması da gerekmektedir. Örneğin feminist yaklaşım içinde yalnız seçilmek değil, seçim başarılarının uygulanan politikalara yansıması önemlidir. Kota uygulamasında da bu nedenle seçilen kadınlara büyük sorumluluk ve görev düştüğü açıktır. Türkiye'de kadın gerçeği. Genel olarak Türkiye'nin çok yüzlü bir toplum olması gibi kadın gerçeğinin de birden çok yüzü bulunmaktadır. Doğusu ve batısı ile çok farklılaşan, aile, eğitim, iş ve çalışma koşulları çok değişen Türkiye'de tüm insanlar için olduğu gibi kadın için de yaşanılan gerçekler değişmektedir. Ancak değişen tüm sosyoekonomik ve kültürel etmenlere karşın değişmeyen bir kadın gerçeği yok mudur? Zaman zaman birçok alanda gelişmemişliği ve birçok eşitsizliği yansıtan Türkiye'de kadın erkek eşitsizliğini tartışmak zaman zaman anlamsız ya da yararsız görülmektedir. Özellikle insan haklarının tam anlamıyla sağlanamadığı bir ülkede kadın haklarıyla uğraşmak lüks de bulunabilmektedir. Bu araştırmada bazı kadınlar kadın haklarından önce insan hakları diyerek, insan haklarının gelişmesiyle kendiliğinden kadın haklarının gelişeceğini söyleyerek bu görüşü paylaşmışlardır. Gerçekte Türkiye gibi toplumsal gelişimi ve değişimi sürüp giden bir ülkede, bir yandan çağdaş değerler ve yüksek yaşam standartları, öte yandan geleneksel değerler ve çok düşük yaşam düzeyleri bir arada var olabilmektedir. Bu durum tartışılan değerler, haklar, güvenceler sistemine de yansımaktadır. Bu nedenle bir yandan birincil insan hakları tartışılırken, kadın hakları tartışması da, tüketici hakları tartışması da yapılabilmektedir. Ancak kadın hakları genişleyen, zenginleşen insan hakları içinde yer alsa da, bu haklar kadın sorununun yalnızca bir yüzüdür. Çünkü kadın erkek eşitsizliğinin kökleri çok derinlerden gelmekte ve temelde cinsiyet ayrımının sergilenmesini gerektirmektedir. Oysa büyük ayrımların yaşandığı Türkiye'de henüz bu anlamda bir sorgulama kadınlar arasında bile yaygın değildir. Türkiye'de sosyoekonomik koşullara bağlı olarak yalnızca bazı kadınlar mezilmektedir. Bazı kadınlar için ise eğitim, ekonomik gibi güç nedenlere bağlı olarak ezilmişlikten kurtuluş mu söz konusudur? Yoksa açık haksızlıkların dışında tüm toplumsal ilişkilerde karşımıza çıkan bir cinsiyet ayrımı mıdır söz konusu olan? Türkiye'de değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlere karşın değişmeyen kadın olma gerçeği, kadının tüm toplumsal ilişkilerini belirlemektedir. Çok güçlü bir ataerkil aile yapısı ve cinsiyet ayrımı, kadın için geçerli kuralları ve rolleri oluşturmaktadır. Bu toplumun yapısı içinde kadın için evlilik ve aile vazgeçilmez bir öneme sahip olmaktadır. Ailenin seçeneksiz olması nedeniyle ekonomik açıdan vazgeçilebilir olduğu durumlarda da kadın için güvenlik, cinsellik ve sevgi gereksinimlerini karşılayacağı tek ilişki biçimi olarak kalmaktadır. Evlenme oranlarının yükselmesine karşın Türkiye'de boşanma oranlarının düşüklüğü de bunun bir göstergesi olmaktadır. Ailenin bunca vazgeçilmez olması doğal olarak her düzeydeki kadın için ev kadını ve annelik rolünü birinci koşula getirmektedir. Belki kentlerde çalışan kadınlar için bu öncelikler zaman zaman çelişkilere de yol açmaktadır. Ancak toplumsal değişimden en çok etkilenen öğrenim görmüş kentli kadın ya da kendi seçimi ya da ekonomik zorunluluk nedeniyle çalışma yaşamına girse bile toplumsal rolünde çok az değişiklik yapabilmektedir. Çünkü çok zaman ya ailenin desteği fakat bağımlılık ya da özgürleşme ve bağımsızlık fakat yalnız kalma arasında bir seçim söz konusu olmaktadır. Ekonomik açıdan bağımsız olabilecek çok az kadının bulunmasının yanı sıra bu durumdaki kadınlar da toplumsal ve duygusal nedenlerle aile ilişkilerini kolay kolay boşlayamamaktadırlar. Bu nedenle bireysel düzeyde de kadının kadın erkek eşitsizliğini ya da cinsiyet ayrımının yol açtığı toplumsal rolleri sorgulamaya pek şansı olmamaktadır. Siyasal yaşamda kadın. Kadının siyasete ilgi ve katılımı konusunda da benzer özellikler çizmek olasıdır. Seçmen olarak oy verme konusunda erkeklerden çok farklı olmayan kadının siyasete etkin katılımı açısından büyük ayrımlar ortaya çıkmaktadır. Siyasal konulara ilgi açısından farklılıklar olduğu da açıktır. Birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiği çok zaman kıvançla söylenen kadının Türkiye'de siyasette yeri budur. Tek partili dönemde sembolik açıdan daha önemli konumu bulunan kadının siyasal katılımı çok partili dönemle birlikte daha da azalmaktadır. 80 sonlarında kadının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 milletvekiliyle temsil edilmesi olağan sayılmakta, bir kadın bakanın olması da sevindirici bulunmaktadır. Belediye meclislerindeki durum da çok farklı değildir. 1969-1977 dönemini kapsayan iki dönemde İstanbul Belediye Meclisi'nde kadınların temsil oranı sırasıyla %7.7 ve %9.8 olmuştur. 1980 sonrasında büyük kentlerdeki belediye meclis üyelerinde ne ölçüde değişiklikler olmuştur? Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükkent Belediyesi ve ona bağlı belediyelerde kadın meclis üyesi geçmişe ve parlamentodaki temsili oranla ancak biraz daha umut vericidir. İstanbul'daki belediyelerde toplam olarak kadın meclis üyesi %4.3, Ankara'da 12.1, İzmir'de ise %13.2 olmaktadır. Millet meclisine ya da belediye meclislerine giren çok sınırlı sayıda kadınlar kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır? Bu konuda epeyce araştırma yapıldığı söylenebilir. Araştırmalardan çıkan bulgularda benzer özellikleri işaret etmektedir. Birincisi, özellikle millet meclisine seçilen kadınların seçkin özellikler taşıdığıdır. İkincisi de kadın sorunlarına özel bir duyarlılıktan çok bu kadınlar partili kimliğine önem vermektedirler. Tekeli'nin 1980 öncesine ilişkin araştırmasında millet meclisine seçilen 69 kadının büyük çoğunluğunun yüksek öğrenim gördüğü, bir ya da birkaç yabancı dil bildiği ortaya çıkmıştır. Belediye meclislerine giren kadınlarda lise ve enstitü bitirmiş kadınlar ağır basarken çoğunluğu da ev kadını olmaktadır. Tekeli bunu belediye meclis seçimlerinin kadın için daha erişilebilir bir karar organı olmasına bağlamakta, millet meclisinin ise ancak çok seçkin kadınlara açık bir kapalı kulüp niteliğinde göründüğünü belirtmektedir. Arat'ta parlamentoya seçilen kadınların eğitimi ve meslekleri açısından bilgiler verirken benzer bulgulara işaret etmekte, ancak erkeklerin de aynı özellikleri gösterdiğini söylemektedir. Bu açıdan parlamentonun genel olarak seçkinci özellikler gösterdiği söylenebilir. Arat, ekonomik koşullar açısından erkeklerle kadınlar arasında bir ayrım olduğunu belirtmekte ve daha çok ekonomik sorunları aşmış kadınların seçimlere katılabildiği gibi bir sonuca varmaktadır. Araştırmalardan elde edilen ilginç bir bulgu da kadınların siyasetle ilgilenmelerinde ailenin önemli rol oynadığıdır. Tekelinin araştırmasında kadınları siyasetle ilgilenmeye iten başlıca etkenin ya kendi ya da kocasının ailesinin siyasetle ilgilenmesi olduğu ortaya konmaktadır. Aratır araştırmasında da görüşme yaptığı 16 milletvekili kadından 9'unun yakınlarının siyasetin içinde olduğu saptanmıştır. Bu durumda kadının siyasete ilgi ve katılımında ailenin belirleyici rolü ortaya çıktığı gibi, siyasetin çok dar bir kesimle sınırlı kaldığı gibi bir başka gerçeğin de ipuçları ortaya konmaktadır. Araştırmalar tek partili dönemden sonra sembolik değeri azalan kadının parlamentoda temsilinde düşme görülürken rolünde bir değişme olduğunu da göstermektedir. Tek partili dönemde kadın sorunlarını daha çok gündeme getiren ve kendilerini kadınların temsilcisi olarak gören kadın politikacıların yerine, kendilerini kadınların temsilcisi olarak görmekten uzaklaşan ve kadın sorunlarını yansıtma eğilimi azalan politikacıları almıştır. Bu dönemde kadınlar için parti kimliği ön plana çıkmıştır. Çok partili yaşamla birlikte erkeklerle benzer koşullarda siyasal savaşıma giren kadınların birer zayıflık sayılabileceği kaygısıyla kadın olma özelliklerinin adeta yok sayma eğilimi içine girdikleri söylenebilir. Ayakta özellikle koca veya aile desteği olmaksızın bağımsız olarak siyasete atılan başarılı ve nitelikli kadınların kadın olma özelliklerinden sakındıklarını işaret etmektedir. Kendi başarılarına dayanarak siyasete giren bu kadınlar, siyasette daha az kadın olmasının kadınlara özgü sorunlardan kaynaklandığını düşünmekte ve kadın sorunları ile kadın hareketlerine daha uzak bakmaktadırlar. Görülüyor ki Türkiye'de kadın yalnız sayısal yetersizlik nedeniyle değil, seçilen kadınların nitelikleri ve kadın sorunlarına ilgisizliği nedeniyle siyasal karar organlarında pek temsil edilememektedir. Siyaset erkek işidir görüşünü benimsemeyen kadınlar yine de siyaseti erkek gibi yapmaktadırlar. Aksi halde siyasal alanda pek şansları olmayacağı görüşüyle kadınca özelliklerden kaçındıkları gibi kadının yalnızca kadın olmaktan gelen sorunlarına kayıtsız kalabilmekte, cinsiyet ayrımcılığı gibi söylemlerden uzak durmaktadırlar. SHP içinde kotanın kabulü. Kadının temsil edilmeme, hatta konuşulmama gerçeği içinde birdenbire Batı Avrupa ülkelerinde yer alan kota uygulaması Türkiye'nin gündemine girmiştir. Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP, 27-28 Ocak 1990 tarihlerinde toplanan olağanüstü kurultayda bir tüzük değişikliğine giderek parti yönetim organlarında kadınlara %25'lik bir yer ayrılmasını kabul etmiştir. Böylece Sosyalist Enternasyonal'in üye ülkelerden istediği karara uyarak Batı Avrupa'daki sol kanat partilerde görülen gelişmeye ayak uydurmuştur. Yapılan tüzük değişikliğine göre ilçe yönetim kurullarında her iki cinsiyetten en az iki, il yönetim kurullarında en az üç üye bulunur. 44 üyelik parti meclisinde her iki cinsten üyelerin sayısı 11'den az olamaz. Görülüyor ki yapılan değişiklik yalnızca partinin belirli organlarında kadınların belirli bir sayıda temsilini güvence altına almaktadır. Bu temsil ayrıca yeterli sayıda aday olduğunda gerçekleşecektir. Aynı kurultayda yapılan seçimle 45 kişilik parti meclisine 11 kadın üye seçilmiştir. Ancak gerek partinin kendisi, gerek Türkiye'de siyasal yaşam ve kadınlar için çok önemli olması gereken bu tüzük değişikliği ve kota konusu, öncelikle parti içinde gereken duyarlılıkla ele alınıp kamuoyuna sunulamamıştır. Belki bunun için ülke genelinde kadın konusunda yeterli bir duyarlılık olmadığı ileri sürülebilir. Daha henüz batıda olduğu gibi birçok alanda kadın erkek eşitliği politikaları gündeme gelmiş değildir. Feminist yaklaşımları benimseyen kadın hareketleri hem oldukça yeni hem de sınırlı kalmaktadır. Kadının siyasal katılımı ise hep bir dilek olarak sunulmakta ama bu konuda ciddi bir düşünce ya da çaba gösterilmemektedir. Oysa bilinmektedir ki kota gibi olumlu ayrımcılık uygulaması kadınlara karşı uygulanan ve kökleri derinlere giden ayrımcılığın önlenmesini amaçlayan geniş kapsamlı politikaların bir parçasıdır. Hem de incelikli bir parçasıdır. Bu uygulamanın birçok önlem ve uygulamasıyla bütünleştirilmesi, uygulamada sonuç vermesi için de çok yaygın değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Tüm bunları düşünmeden, tartışmadan kotanın kabulü, büyük bir sorun alanına öncesi ve sonrası olmayan gösterişli bir dokunuş olarak görülme ve kalma tehlikesini içermektedir. Araştırma sonuçları. Türkiye'de kadınlar bu konularda neler düşünüyorlar? Araştırmamın başlıca amacı, birinci bölümde değinilen konuların kadınlarla tartışılmasını sağlamaya yönelmiştir. Kadının kadın sorunlarının siyasal yaşamda ve siyasal gündemde temsil edilmemesi gerçeği karşısında, her şeyden önce kadınlar kendilerinin olan bu sorun konusunda ne düşünmektedirler? Bu temsil edilmeme gerçeğini değiştirme yönünde bir potansiyelleri var mıdır? Bir siyasal partide kabul edilen kota uygulaması bu açıdan umut verici olarak kabul edilebilir mi? Kadınların siyasette temsilini artırmaya yönelik kota uygulamasının temelde kadın sorunlarının siyasette temsili amacı taşıdığı da açıktır. İşte bu sorunlar konusunda kadınlar arasında ne ölçüde bir duyarlılık söz konusudur? Kentlerde çalışan çeşitli meslek grupları içinde eczacı, hekim, diş hekimi ve avukat gibi dört meslek grubunun seçilmesindeki neden ise bu dört mesleğin kadınların yoğun olarak çalıştığı meslekler olmasıdır. Gerçekten bu mesleklerde çalışan kadınlar söz konusu mesleklerde çalışanların tümü içinde %20 ile %60 arasında değişmektedir. Söz konusu dört meslek grubunun her birinden ve İstanbul, Ankara, İzmir'de çalışan yüzer kadın örnekleme alınmıştır. Örneklem birinci grubu oluşturan dört meslekten 400 kadının yanı sıra söz konusu meslek odalarının yönetiminde yer alan yönetici kadınlar ikinci bir araştırma grubu olarak saptanmıştır. Böylece söz konusu meslek gruplarında biraz daha kamusal etkinliklerle katılmış kadınlarla mesleğini yapanlar arasında bir ayrım olup olmadığı öğrenilmek istenmiştir. Dört meslek grubunda da sınırlı sayıda kadın meslek odalarının yönetiminde yer almış görünmektedir. Gerçekten eczacılar dışında üç meslekte yaklaşık %19 ve %35 oranında yer alan kadınların da oda yönetimindeki yerleri bunun çok çok altındadır. Eczacı odalarında daha çok kadının yönetiminde yer almasına karşın bu meslekte %60'a ulaşan kadın sayısı unutulmamalıdır. Araştırma bulguları. Daha önce belirtildiği gibi araştırma için seçilen grup eğitim, çalışma ve ekonomik olanakları, toplumla yakın ilgileri gibi nedenlerle toplumda kadınlara özgü koşulları aşma açısından daha olumlu koşulları bulunan bir grup olmaktadır. Meslekleri gereği toplum yaşamına ilgi ya da katılımları daha yüksek olan bu kadınların siyasete de daha yakından ilgi duyacakları düşünülmektedir. Eczacı, hekim, diş hekimi ve avukat olarak erkeklere benzer koşullarda çalışan, toplumda yakın ilişkilerde bulunan bu kadınların gerçekte siyasete ilgi ne ölçüde artmıştır? Kendi koşulları ve sorunlarının dışında ne ölçüde kadın sorunlarına ilgi duymaktadırlar? Bu sorunların çözümü için ürettikleri düşünceler nelerdir? Bu genel yaklaşım içinde kadınlara üç temel konuda soru yöneltilmiştir. Birinci gruptaki sorular siyasete ilgi ve katılım isteklerini ölçmeyi, kadın ve siyaset konusundaki değerlendirmelerini almayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirmeler içinde bir yandan genel olarak kadının siyasal katılımı ve toplumsal rolü ile çelişkiler, öte yandan böyle bir katılımın kendileri için ne anlama geleceği öğrenilmek istenmiştir. İkinci grup sorular, SHP'nin kota uygulamasının kabulüyle gündeme gelen kota konusundaki görüşlerinin alınmasına ayrılmıştır. Bu grupta kotayı nasıl öğrendikleri, nasıl karşıladıkları, ne gibi kuşku ya da ne gibi beklentileri olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur. Bir anlamda kota konusunun toplumun bu kesiminde sınanması yapılmıştır. Kadınların siyasete ilgisi. Varsayımsal olarak siyasete daha yakın bir ilgi duymaları beklenen örneklerin içindeki kadınların gerçekte ne ölçüde siyasete ilgi duyduklarını ölçmek üzere sorulan soruya verilen yanıtlardan daha çok sınırlı bir ilgi duydukları ortaya çıkmaktadır. Dört meslek grubundaki kadınların tümünü içeren birinci grupta siyasete özel bir ilgim yok diyenler 1/4'den az fazladır. Buna karşın yönetim kurulu üyesi kadınlarda bu yanıtı verenler çok düşük kalmaktadır. Bu grupta 3. ve 4. şıkları işaretleyerek daha yakın ilgi duyduklarını belirtenlerin oranı ise %75'e çıkmaktadır. Genel olarak tüm sorularda 1. grup kadınlar ile yüksek yönetim kurulu üyesi kadınlar arasında bazı ayrımlar ortaya çıkmaktadır. Sonuçta çalışma yaşamı dışında meslek odalarının yönetiminde yer almak, kadınların birçok konuda ilgi ve görüşlerine etkiler görünmektedir. Özel bir ilgim yok diyenlerle gazetelerden izlediğim kadar diyenleri sınırlı bir ilgi duyanlar olarak bir araya getirirsek, toplam olarak ve 3 meslek grubunda da büyük çoğunluğun 1/4'den fazlanın bu grupta yer aldığını söyleyebiliriz. Yalnız avukatlar arasında ilgi düzeyi yükselmekte, sınırlı ilgisi olanlar %60 düzeyinde kalırken daha yakın ilgi duyanlar da %40'a çıkmaktadır. En yüksek ilgi duyanların oranı bu meslek grubunda 5'te 1'e kadar yükselmektedir. 4 meslek grubu içinde eczacılar siyasete en düşük ilgisi olanlardır. Sınırlı ilgi duyanlar bu meslek grubunda %89 olurken etkin bir ilgi gösteren oranı yalnızca %1'dir. Kadınların siyasete katılması hakkındaki görüşler. Kadınların siyasete katılım konusunda ne düşündükleri sorusuna verilen yanıtlar, kadınların büyük çoğunluğunun kadınların siyasete katılımının gerekli gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Çok gerekli görenlerin oranı, yüksek yönetim kurulu üyesi kadınlarda çok daha yüksek olmaktadır. Ancak genel olarak tüm meslek gruplarında kadınların siyasete katılım konusunda olumlu görüşleri olduğu ortaya çıkmıştır. Siyasete katılma eğilimleri. %90 gibi büyük bir çoğunluğu kadının siyasete katılmasını gerekli ve yararlı bulan kadınlar siyasete katılım konusunda ne düşünmektedirler? Öyle ya, kadın siyasete katılsın derken katılan kadınlar kimler olacaktır? Ya da neden onlardan bazıları olmasın? İşte bu nedenle örneklerin içindeki kadınlara şimdi ya da gelecekte siyasete katılıp katılmayacaklarına ilişkin bir soru soruldu. Sonuçta kadınların çoğunluğunun şimdilik siyasete katılmayı düşünmedikleri, gelecekte ise yaklaşık yarısının siyasete katılmayı düşünebileceklerini ortaya çıkardı. Yine 1. grup kadın ile yüksek yönetim kurulu kadınların arasında ayrımlar ortaya çıkmaktadır. Yüksek yönetim kurulu üyesi kadınlar arasında siyasete şimdiden katılmayı düşünenlerin oranı 1/3'e yaklaşırken 1/5'ü de gelecekte katılmayı düşünebileceklerini söylemektedirler. Daha önce de değinildiği gibi oda yönetiminde yer alarak kamusal alana daha çok katılan yüksek yönetim kurulu üyesi kadınların ilgileri de daha çok kamuya yönelmekte ve yönetim kurulu üyesi olarak edindikleri deneyimlerle siyasete katılmaya daha sıcak bakmaktadırlar. Kuşkusuz oda yönetiminde yer alan bu kadınların kişisel özellikleri ve koşulları da oda yönetimine ilgilerini arttırdığı gibi siyasete olan ilgilerini arttırıcı özellikler de taşıyabilir. 1. grupta ise siyasete şimdi katılmayı düşünen oranı çok düşerken gelecekte düşünebilecekler yarıya yaklaşmaktadır. Yine meslekler arası ayrımlar göze çarpmaktadır. Eczacılar ve hekimler arasında siyasete şimdi katılmayı düşünenlerin oranı %6 düzeyine inerken diş hekimleri ve avukatlar da %30'lara çıkmaktadır.